Ayrım 18. Katalonya'ya selam. George Orwell. Sayfa 224. POUM'nin sanatoryumlarından biri olan Marin Sanatoryumunda kalıyordum. Tibidabo yakınındaki banyodaydı. Barcelona'nın gerisinde birdenbire yükselen, şeytanın tepesinden İsa'ya yeryüzü ülkelerini gösterdiği söylenen garip şekilli dağ. Adı da buradan geliyor. Bina önceleri zengin bir burjuvanınmış, devrim sırasında el konmuş. Bu sanatoryumda kalanların çoğu ya cepheden çürüye çıkarılmış ya da kol bacak kesilmesi gibi onları sonuna kadar sakat bırakan bir yara almışlardı. Başka İngilizler de vardı. Parçalanmış bacağıyla Williams, tüberküloz şüphesiyle cephe gerisine gönderilmiş 18 yaşındaki Stafford Cotman ve yamyazsı olmuş kolu hala İspanyol hastanelerinde kullanılan, milletin uçak diye takma isim uydurduğu o kocaman telden garip çerçeveye bağlanmış Arthur Clinton. Karım hala Continental Hotel'de kalıyordu. Ben de genellikle Barcelona'ya gündüzleri gidiyordum. Sabahları koluma fizik tedavisi uygulamak için hastaneye gidiyordum. Tuhaf bir işti bu. Çeşitli kaslarımı ani sarsıntılarla yukarı aşağı hareket ettiren bir dizi elektrik şoku uyguluyorlardı. Ama iyi geliyordu galiba. Yeniden parmaklarımı kullanabiliyordum. Ağrım sızım da biraz azalmıştı. İkimiz de yapılacak en iyi şeyin İngiltere'ye mümkün olabildiğince çabuk dönmek olduğuna karar verdik. Ben aşırı derecede zayıf düşmüştüm. Sesim o zamanki düşüncemizle bir daha hiç geri gelmemek üzere kaybolmuştu. Doktorlar yeniden savaşabilecek hale gelene kadar en iyi ihtimalle aylar geçmesi gerektiğini söylemişlerdi. Er geç biraz para kazanmanın yolunu bulmalıydım. İspanya'da kalıp başkalarının ihtiyacı olan yiyecekleri gövdeye indirmek bize fazla anlamlı gelmiyordu. Aslında böyle düşünmenin belli başlı nedenleri bencilce şeylerdi. Bütün bu olanlardan uzaklaşmak için gitgide kabaran bir arzu duyuyordum. Siyasi kuşku ve nefretin dehşet verici atmosferinden, silahlı adamlarla dolup taşan sokaklardan, hava baskınlarından, siperlerden, makineli tüfeklerden, gıcırdayan tramvaylardan, sütsüz çaydan, yağlı böreklerden ve sigara kıtlığından, İspanya denince aklıma gelen hemen her şeyden uzaklaşmak istiyordum. Genel hastanedeki doktorlar bana tıbbi yönden çürük raporu vermişlerdi. Ama terhis olabilmek için cephe yakınlarındaki hastanelerden birinde bir sağlık heyetine görünmem ve Siyatamo'ya giderek POUM milisi komutanlığında belgelerimi damgalatmam gerekiyordu. Kop büyük bir neşeyle cepheden daha yeni dönmüştü. Tam çarpışmaların içinden çıkıp gelmişti ve artık Huesca'nın yakında alınacağını söylüyordu. Hükümet Madrid cephesinden birlikler getirtmişti. Çok sayıda uçakla birlikte buraya 30 bin asker yığıyordu. Tarragona'da cepheye gidişini gördüğüm İtalyanlar Jaco yoluna hücuma geçmişler ama büyük kayıplar vererek iki tank getirmişlerdi. Yine de Kop'un dediğine göre şehir düşmeye mahkumdu. Heyhat, düşmedi. Hücum korkunç bir Arap saçına dönmüş, gazetelerde yalan dolan curcunası yaratmaktan başka hiçbir işe yaramamıştı. Bunlar olurken Kop, savaş bakanı ile konuşmak için Valencia'ya gitmek zorunda kaldı. Elinde Doğu Ordusu Komutanı General Pozas'tan aldığı bir mektup vardı. Kop'u güvenilir bir kimse diye tanımlayan bu olağan mektup, ona istihkam kısmında özel bir görev verilmesini tavsiye ediyordu. Sivil hayatında Kop mühendisti. Benim Siyatamo'ya hareket ettiğim 15 Haziran günü o da Valencia'ya gitmek üzere ayrılmıştı. Barcelona'ya dönmem 5 gün sürdü. Bizi bir kamyona doldurmuşlardı. Siyatamo'ya gece yarısı vardık. POUM merkezine gelir gelmez bizi hizaya dizdiler. İsimlerimizi bile sormadan elimize tüfek ve fişekler vermeye başladılar. Bu bir saldırı başlangıcına benziyordu. Her an yedekteki adamları çağıracak durumdaydılar. Cebimde hastane raporum duruyordu ama ötekilerle gitmeyi pek öyle reddedemezdim. Fişek kutusunu yastık yerine başımın altına koydum. Derin bir huzursuzlukla yere uzandım. Yaralı oluşum zaten sinirlerimi bozmuştu. Genelde öyle olur. Ateş altına gönderilmek ihtimali beni korkunç derecede kaygılandırdı. Ne var ki her zaman olduğu gibi yine biraz manana falan denildi ama bizi hiçbir yere çağırmadılar. Ertesi sabah hastane raporumu çıkardım ve terhis işlemimi yaptırmaya koyuldum. Bu bir dizi yoğun ve yorucu yolculuk anlamına geliyordu. Olağan yöntemleriyle insanı bir hastaneden öbürüne dolaştırıyorlardı. Siyatamo'ya, Barbastro'ya Castro'ya, Monzon'a, sonra terhis kağıdımı damgalatmak için gerisin geriye tekrar Siatamo'ya, sonra güneyde bir çizgi boyunca Barbastro yoluyla tekrar Lerida'ya gittim. Huesca'ya sevk edilen birlikler bütün ulaşım şebekesini tekellerine almış ve her şeyi alt üst etmişlerdi. Çok garip yerlerde uyuduğumu hatırlıyorum. Bir keresinde hastane yatağında, bir başka kere hendekte, sonra gecenin yarısında aşağı düştüğüm çok dar bir bankta, birinde de Barbastro'da belediyeye ait bir çeşit handa. Tren yolundan uzaklaşınca gelip geçen kamyonları atlamaktan başka bir seyahat olanağı kalmıyordu. Yol boyunda saatlerce, bazen aralıksız 3-4 saat ağzına kadar ördek ve tavşan dolu çıkınlar taşıyan, kederli köylü kümeleriyle beraber geçen her kamyona el sallayarak beklemek zorundaydınız. Nihayet insanlarla, ekmek somunlarıyla ya da cephane sandıklarıyla tıka basa dolmamış bir kamyon denk düşünce, felaket kötü yollarda sarsıla sarsıla gitmeye başlıyordunuz. Hiçbir at bu kamyonların beni hoplattığı gibi böylesine yükseğe fırlatmamıştı. Kamyonun tepesinde yolculuk etmenin tek yolu bir araya toplanıp sıkı sıkıya birbirine tutunmaktı. Hala bir kamyona yardımsız tırmanamayacak kadar zayıf olduğumu keşfedince kendimi hayli güçsüz hissettim. Geceyi sağlık heyetimi görmek için gittiğim Monzon Hastanesi'nde geçirdim. Bana komşu olan yatakta sol gözünden yaralı bir hücum muhafızı yatıyordu. Dostça davranarak bana sigara ikram etti. Ben Barcelona'da olsak birbirimizi vuruyor olacaktık deyince ikimiz de güldük. Cepheye yaklaşıldıkça genel havanın nasıl değiştiğini görmek çok tuhaf oluyordu. Siyasi partilerin bütün ya da neredeyse bütün nefret duyguları yok olup gidiyordu. Cephede bulunduğum sürece bir kere bile hiçbir PSUC taraftarının sırf POUM'liyim diye bana düşmanlık gösterdiğini hatırlamıyorum. Bu çeşit şeyler Barcelona'da ya da savaştan daha bile uzak yerlerde oluyordu. Siatamo'da bir sürü hücum muhafızı vardı. Bunlar özel olarak cephe için yetiştirilmemişlerdi. Çoğu daha önceden ateş altında bile bulunmamıştı. Barcelona'da caddelerin kralıydılar ama burada ancak Quintos, acemi asker olabiliyor, aylarca cephede kalmış 15 yaşındaki milis çocuklarla bir arada bulunuyorlardı. Monzon Hastanesi'ndeki doktor her zamanki dil çekiştirme ve ayna sokma işini yaptı ve aynı neşeli tavırla sesimin kesinlikle geri gelmeyeceğini temin ederek damgalı belgeyi imzaladı. Muayene olmak için beklerken ameliyathanede hiç uyuşturucu madde kullanılmayan korkunç bir ameliyat yapılıyordu. Neden uyuşturucu kullanmadıklarını bilmiyorum. Ameliyat sürdü gitti, çığlık ardına çığlık geliyordu. Ben içeri girdiğimde iskemleler çevreye fırlatılmış, yerde kan ve idrar gölcükleri oluşmuştu. En son yolculuğumun ayrıntıları belleğimde tuhaf bir açıklıkla duruyor. Geçen birkaç ay içinde olduğumdan daha çok gözleme yönelen değişik bir hava içindeydim. 29. tümenin mührüyle damgalanmış terhis kağıdımı ve işe yaramaz ilan edildiğim doktor raporunu almıştım. İngiltere'ye dönmekte serbestim artık. Sonuçta belki de ilk kez İspanya'ya bir göz atabileceğimi hissettim. Barbastro'da bir gün geçirmek zorundaydım çünkü günde yalnız bir tren kalkıyordu. Daha önceleri Barbastro'ya kaçamak gözlerle bakmıştım. Şehir bana savaşın bir parçası olarak görünmüştü. Gri, çamurlu, motoru gürüldeyen kamyonlar ve kılıksız askerlerle dolu soğuk bir yer. Bu defa şehir tuhaf bir biçimde gözüme farklı göründü. Yollarda başıboş gezinirken dolambaçlı hoş caddelerin, eski taş köprülerin, adam boyunda fırçılarla şarapçı dükkanlarının, araba tekerlekleri, hançerler, tahta kaşıklar, keçi derisinden su tulumları yapan yarısı yer altındaki dükkanların farkına vardım. Deriden tulum yapan bir adamı büyük bir ilgiyle seyrederken daha önce bilmediğim bir şeyi keşfettim. Bu tulumlar postu içlerinde olarak yapılıyor ve kürkü kazınmıyordu. Demek ki su keçi kılından süzülerek damıtılıyormuş. Aylardan beri bu suyu içiyormuşum da farkında değilmişim. Şehrin gerisinde yeşim taşı yeşili sığ bir ırmak akıyordu. Öte yakada dimdik bir kayalık yar yükseliyordu. Meydana getirdiği duvarın içine evler oyulmuştu. Öyle ki yatak odanızın penceresinden doğruca 30 metre aşağıdaki suya tükürebilirdiniz. Uçurumun oyuklarında sayılamayacak kadar çok güvercin yaşıyordu. Lerida'da da eski dökülen evler vardı. Çatı girişlerine binlerce ve binlerce serçe yuva yapmıştı. Biraz uzaktan bakınca yuvalarla kaplı duruşları rokoko zamanından kalma süslü pervazları andırıyordu. Neredeyse 6 aya varan bir süre boyunca böyle şeylerin gözüme hiç çarpmamış olması garipti. Cebimde terhis belgelerimle kendimi tekrar bir insan, Hatta biraz da turist gibi hissetmeye başlıyordum. Hemen hemen ilk kez gerçekten bütün ömrümce gitmeyi özlediğim İspanya'da olduğumu anladım. Lerida'nın ve Barbastro'nun sakin arka sokaklarında herkesin hayalinde yer eden İspanya'nın gelip geçici anlık görüntülerini yakalar gibiydim. Beyaz Sierra'lar, dağlar, keçi çobanları, Engizisyon zindanları, Arap sarayları, büklüm büklüm kıvrılan kara kara katır kervanları, gri zeytin ağaçları ve limon korulukları, siyah şahlı kızlar, Malaga ve Alicante şarapları, katedraller, kardinaller, boğa güreşleri, çingeneler, serenatlar, kısacası İspanya. Bütün Avrupa'da hayallerimi en çok çeken ülke buydu. Nihayet buraya geldiğim zaman da yalnız bu kuzeydoğu köşesini görmüş olmam hayıflanacak bir şey. O da karmakarışık bir savaşın ortasında ve çoğu kışa rast gelmek üzere. Barcelona'ya döndüğümde vakit geç olmuş ve ortalıkta hiç taksi kalmamıştı. Tamamen şehrin dışında kalan Maurin sanatoryumuna gitmeye uğraşmanın hiçbir yararı yoktu. Bu nedenle akşam yemeği için bir lokantaya girdikten sonra Continental Oteli'ne gittim. Babacan tavırlı bir garsonla içinde şarap dağıtılan meşeden yapılmış bakır çemberli küçük testiler hakkında konuştuğumu hatırlıyorum. İngiltere'ye götürmek için bunlardan bir takım almak istediğimi söyledim. Garson pek sevimliydi. Evet, güzel bunlar değil mi? Fakat bugünlerde böyle şeyler satın almak olanaksız. Kimse yapmıyor artık. Kimse hiçbir şey imal etmiyor. Bu savaş, yazık. Savaşın üzüntü duyulacak bir şey olduğunda anlaştık. Bir kez daha kendimi turist gibi hissettim. Garson bana nazikçe İspanya'yı sevip sevmediğimi, bir daha gelip gelmeyeceğimi sordu. Evet, İspanya'ya yeniden gelecektim. Bu konuşmanın barışçı niteliği hemen arkasından olanlar yüzünden belleğimde çakılıp kalmıştır. Otele geldiğimde karım lobide oturuyordu. Ayağa kalktı, beni çarpan hayli ilgilenmez bir tavırla bana doğru geldi. Sonra boynuma kolunu doladı, lobidekilere gösteriş olsun diye yüzünde bir gülümsemeyle kulağıma fısıldadı. Çık git. Ne? Buradan bir an önce çıkıp git. Ne? Burada dikilip durma, çabucak dışarı çıkmalısın. Ne? Neden? Ne demek istiyorsun? Beni kolumdan yakalamış ve merdivenlere doğru ilerlemeye başlamıştı bile. Aşağı inerken yarı yolda bir Fransıza, ismini burada veremeyeceğim, rastladık. POUM ile hiçbir ilişkisi olmadığı halde bu felaketli dönemde bize çok dostluk göstermişti. Bana endişeli bir yüzle baktı. Dinle, buraya gelmemeliydin. Çabuk burayı terk et ve birisi polise telefon etmeden bir yerlere saklan. Bak sen şu işe, merdivenin sonuna geldiğimizde otel müstahdeminden POUM üyesi olan biri de, sanıyorum müdürün bundan haberi yoktu, asansörde çaktırmadan dökülen bir İngilizce ile hemen çıkıp gitmemi söyledi. Hala neler döndüğünü kavrayamamıştım. Kaldırıma çıkar çıkmaz ne oluyor yahu diye sordum. Duymadın mı? Hayır, neyi duymadın mı? Ben hiçbir şey duymadım. POUM lağvediliyor. Bütün binaları ele geçirdiler. Hemen herkes hapiste. Şimdiden bazı kimseleri vurdukları söyleniyor. Demek buydu başımıza gelenler. Konuşmak için bir yerlere gitmeliydik. Ramblas yolundaki bütün kahvehaneler polisle tıka basa doluydu. Ama yan sokakta sakin bir kahvehane bulduk. Karım ben uzaktayken neler olduğunu anlattı. 15 Haziran'da polis Andres Nin'i çalıştığı yerde aniden tutuklamış ve aynı akşam Otel Falcon'a baskı yaparak çoğu izne gelmiş milis askerleri başta olmak üzere orada bulunan herkesi tutuklamıştı. Otel hemen bir hapishaneye dönmüş ve çok kısa bir zamanda her çeşitten tutuklu ile ağzına kadar dolmuştu. Ertesi gün POUM kanun dışı örgüt ilan edilmiş ve tüm binalarına, kitaplıklarına, sanatoryumuna, Kızıl Haç merkezlerine ve bunun gibi el konulmuştu. Bu arada polis ensesine el atabildiği POUM ile herhangi bir ilişkisi olduğu bilinen herkesi tutukluyordu. Bir iki gün içinde yürütme kurulunun 40 üyesinin hemen hepsi hapse atılmıştı bile. Muhtemelen bir ikisi kaçıp saklandı. Ama polis bu savaşta her iki tarafın geniş bir biçimde uyguladığı bir hile kullanıyor, ortadan toz olan adamın karısını rehine alıyordu. Kaç kişinin tutuklandığını anlamanın hiçbir yolu yoktu. Karım yalnız Barcelona'da 400 kişinin tutuklandığını duymuştu. O tarihlerde bile tutuklu sayısının daha kabarık olduğunu düşünmüşümdür. Üstelik en garip tipler tutuklanmıştı. Bazı hallerde polis hastanelerden yaralı milisleri toplayacak kadar ileri gitmişti. Her şey oldukça sinir bozucuydu. Bu Allah'ın belası olay ne demekti? POUM'yi lağvetmelerini anlıyorum ama neden milleti tutukluyorlardı? Keşfedebildiğim kadarıyla bunun makul bir nedeni yoktu. Görünüşe göre POUM'nin lağvedilmesinin geçmişi kapsayan etkisi vardı. POUM şimdi yasa dışı olmuştu. Bu sebeple de geçmişte POUM'ye üye olanlar da kanunu ihlal etmiş sayılıyorlardı. Her zaman olduğu gibi tutuklananların hiçbirine bir suçlamada bulunulmadı. Ama bu arada Valencia'nın komünist gazeteleri büyük bir faşist oyunu, düşmanla radyo haberleşmesi, görünmez mürekkeple imzalanmış belgeler ve bunun gibi hikayeleriyle alev püskürüyorlardı. Bunlara daha önce değinmiştim. Göze çarpan şey şuydu ki bu hikayeler yalnızca Valencia gazetelerinde çıkıyordu. Barcelona komünist, anarşist ya da cumhuriyetçi gazetelerinde POUM'nin lağvedilmesine dair tek kelime yoktu. Demekle bir yanlışlık yapmadığımı sanıyorum. POUM önderlerine yöneltilen suçlamaların aslını ilk defa İspanyol gazetelerinden değil, 1-2 gün sonra Barcelona'ya varan İngiliz gazetelerinden öğrendik. O sırada hükümetin ihanet ve casusluk suçlamasından sorumlu olmadığını, sonradan hükümet üyelerinin bu suçlamayı yalanlayacaklarını bilemezdik. Biz yalnızca belli belirsiz olarak POUM önderlerinin ve muhtemelen geride kalan hepimizin faşistlerin paralı adamı olmakla itham edildiğimizi biliyorduk. Hapishanelerde insanları gizlice vurduklarına dair söylentiler dolaşıyordu. Bununla ilgili bir sürü abartma yapılıyordu ama bazı şeyler kesinlikle olmuştur. Nin olayının böyle olduğuna hiç şüphem yok. Nin tutuklandıktan sonra Valencia'ya, oradan da Madrid'e yollanmıştı. Vurulduğu söylentileri Haziran'ın 21'inde Barcelona'ya vardı. Sonradan söylentiler daha da belirli bir biçim aldı. Nin gizli polis tarafından hapiste vurulmuş ve cesedi sokağa atılmıştı. Bu haber hükümetin eski üyelerinden Federico Montseny's de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan alınmıştı. O günden bugüne Nin'i bir daha canlı olarak gören olmadı. Sonradan hükümet çeşitli ülkelerin delegelerince soru yağmuruna tutulduğu zaman kemküm ettiler ve Nin'in ortadan kaybolduğunu, nerede olduğunu hiç bilmediklerini söylediler. Bazı gazeteler Nin'in faşist bölgeye kaçtığı yolunda hikayeler uydurdular. Bu haberi doğrulayacak hiçbir kanıt gösterilmemişti ve sonradan Adalet Bakanı Lurigio, Espagne Haber Ajansı'nın bakanlığın resmi bildirisinde tahrifat yaptığını açıkladı. Dipnot, ikinci bölümde sözüne ettiğim Maxton heyetinin raporlarına bakınız. Herhalde Nin kadar mühim bir siyasi mahkumun kaçmasına izin verilmesi son derece zayıf bir ihtimaldir. İleride canlı olarak ortaya çıkmadıkça sanırım hapiste katledildiğini kabullenmek zorundayız. Tutuklama haberleri sürdü gitti. Siyasi tutukluların sayısı, faşistleri katmazsak binleri buluncaya kadar aylar boyu sürdü. Dikkati çeken bir nokta polisin alt rütbelerinde görülen bağımsız eylemlerdi. Tutuklamaların çoğu kanunsuz yapılıyor, polis şefinin verdiği emirlerle serbest bırakılanların çoğu hapishane kapısında yeniden tutuklanıyor ve gizli hapishanelere götürülüyordu. Bunun tipik örneği Kurt Landau ile karısının başına gelen olaydı. Haziran'ın 17'sinde falan tutuklanmışlar ve hemen arkasından Landau sırra kadem basmıştı. Aradan 5 ay geçtiği halde karısı yargılanmamış ve kocasından hiçbir haber alamamış bir durumda hala hapisteydi. Açlık grevine başladı. Ardından Adalet Bakanı kocasının ölmüş olduğunu bildirdi. Kısa bir süre sonra kadıncağız serbest bırakıldı ve hemen arkasından yeniden tutuklanarak hapse tıkıldı. Polisin en azından başlangıçta bu eylemlerin savaş üzerinde yapabileceği etkileri hiç aldırış etmediği anlaşılıyordu. Önceden izin almaksızın önemli mevkilerdeki subayları tutuklamaya pek hevesliydiler. Haziran ayının sonlarında 29. Tümen Komutanı General José Rovira, Barcelona'dan gönderilen bir grup polis tarafından cephe yakınlarında tutuklanmıştı. Rovira'nın askerleri protesto için Savaş Bakanı'na bir heyet gönderdiler. Sonradan ne Savaş Bakanı'nın ne de polis şefi Ortega'nın Rovira'nın tutuklanmasından haberi olduğu anlaşıldı. Bütün bu olanların arasında belki çok önemli değildir ama gelip boğazıma düğümlenen bir ayrıntı var. O da neler olduğuna dair tüm haberlerin cepheden uzak tutulmasıydı. Sizin de gördüğünüz gibi cephe, ben ya da bir başkası POUM'nin lave didişiyle ilgili hiçbir şey duymamıştık. Bütün POUM milis komutanlıkları, Kızıl Haç merkezleri ve benzer örgütleri her zamanki gibi görevlerini yerine getiriyorlardı. Haziran'ın 20'sinde güneyde Barcelona'dan yalnızca 100 mil uzaktaki Lerida'da kimse nelerin cereyan ettiğini duymamıştı. Olaylarla ilgili hiçbir şey Barcelona gazetelerinden çıkmıyordu. Habire casusluk hikayeleri uyduran Valencia gazeteleri Aragon cephesine ulaşmıyordu. Barcelona'ya izne gelmiş bütün POUM milislerinin tutuklanmasının bir nedeni de hiç kuşkusuz onların cepheye kadar götürmelerine engel olmaktı. Haziran'ın 15'inde birlikte cepheye gittiğim grup bunların en sonuncusu olmalıydı. Olayın nasıl gizli tutulduğunu düşündükçe hala şaşıyorum. Çünkü levazım kamyonları bir aşağı bir yukarı gelip geçiyordu ama olayın gizli tutulduğuna hiç kuşku yoktur. Başkalarından öğrendiğime göre cephedekiler aradan bir hayli zaman geçene kadar hiçbir şey duymamışlardı. Bunu saklı tutmanın nedeni yeterince açıktır. Huesca'ya saldırı başlıyordu. POUM milisi hala ayrı bir birimdi. Milislerin neler cereyan ettiğini öğrenmeleri halinde dövüşmeyi reddetmelerinden korkuluyordu. Aslında haberler cepheye ulaştığında böyle bir şey olmadı. Aradan geçen günler boyunca bir sürü insan cephe gerisindeki gazetelerin kendilerine faşist diye hakaret ettiğini bilmeden ölürler. Böylesi bir şey biraz zor affedilir. Kötü haberleri askerlerden saklamanın olağan bir politika olduğunu biliyorum. Muhtemelen bir kural olarak kendi içinde haklıdırlar da. Fakat bir takım insanları partilerinin kapatıldığını, önderlerinin ihanetle suçlandığını, arkadaş ve akrabalarının hapse atıldığını bile söylemeden savaşa sürmek apayrı bir meseledir. Karım birçok arkadaşımızın başına neler geldiğini anlatmaya başladı. Bazı İngilizler ve daha başka yabancılar sınırı geçmişlerdi. Williams ve Stafford Coltman, Maurin sanatoryumuna baskın yapıldığında tutuklanmamışlardı. Bir yerlerde saklanıyorlardı. Fransa'dayken POUM kanun dışı ilan edildikten sonra tekrar İspanya'ya gelen John McNair de öyleydi. Çılgınca bir şey ama kendi yoldaşları tehlikedeyken kendisinin güvenlik içinde olmasını istememişti. Geri kalanlar için hep aynı falan filanı götürdüler, filan falanı götürdüler lafları sürüp gidiyordu. Hemen herkesi götürmüşe benziyorlardı. George Cope'u da tutukladıklarını duyunca afalladım. Ne, Cope mu? Ben onu Valencia'da sanıyordum. Anlaşılan Cope Barcelona'ya geri gelmişti. Doğu cephesindeki istihkam çalışmalarını komuta eden albaya savaş bakanından bir mektup getirmişti. Kuşkusuz POUM'nin lağvedildiğini biliyordu. Ama acil bir askeri görevli cephenin yolunu tutmuş giderken polisin kendisini tutuklayacak kadar budala olabileceği herhalde aklına gelmemişti. Eşyalarını almak için Hotel Continental'e gitmiş. O sırada karım aşağıdaymış. Oteldekiler bir yandan polise telefon ederken yalan yanlış bir hikayeyle onu oyalamayı becermişler. Cope'un tutuklandığını duyduğumda çok öfkelendiğimi itiraf etmeliyim. Samimi bir arkadaşım olması bir yana aylarca onun emri altında hizmet görmüş, ateş altına girmiştim. Geçmişini de biliyordum. İspanya'ya gelerek faşizme karşı dövüşmek için her şeyini, ailesini, ulusunu, işini feda etmişti. Belçika'dan izinsiz ayrıldığı ve Belçika ordusunda yedek subay olduğu halde yabancı bir orduya katıldığı ve daha önceleri kanunsuz olarak İspanya hükümetine cephane imal ettiği için kendisinin bilmem ne kadar yıllık hapis cezası birikmişti. Memleketine dönmeye kalkışırsa hapı yutmuş demekti. 1936 Ekim'inden beri cephedeydi. Alelade milis erliğinden binbaşılığa yükselmişti. Bilmem kaç kere çarpışmaya katılmış ve bir keresinde yaralanmıştı. Mayıs çarpışmaları sırasında kendi gözlerimle gördüğüm gibi mahalli çarpışmayı önlemiş ve muhtemelen 15-20 can kurtarmıştı. Bütün bunlara karşılık yaptıkları adamı kolundan tutup zindana atmak oluyordu. Öfkelenmekle zaman kaybediyordum ama bu cinsten bir şeyin budalaca kötülüğü insanın sabrını taşırıyor. Bu arada karımı yakalamadılar. Hotel Continental'de kalmaya devam ettiği halde polis onu tutuklamak için hiçbir harekette bulunmadı. Karımı yem olarak kullandıkları çok açıkça görülüyordu. Fakat birkaç gece evvel sabahın köründe sivil giyinmiş 6 polis oteldeki odamızı basarak arama yapmıştı. Pasaport ve çek defterimiz dışında o da bir tarih eseri olarak sahip olduğumuz her bir belgeyi, günlüklerimi, bütün kitaplarımızı, aylardır biriken bütün gazete küpürlerini, gazete küpürlerinin ne işlerine yaradığını sık sık merak eder dururum. Savaşa ait bütün hatıra eşyalarımı ve bütün mektuplarımızı alıp götürdüler. Bu esnada okuyucularımdan bana gelen bir miktar mektubu da götürdüler. Bazılarına daha cevap verilmemişti. Tabii adresleri de yanımda yok. Bana son kitabımla ilgili mektup yazmış ve daha cevap alamamış olanlar rast gelir de bu satırları okurlarsa, lütfedip bu açıklamamı bir özür dileme olarak kabul etsinler. Sonradan polisin Marvin Sanatoryumunda bıraktığım bir kısım eşyalarıma da el koyduğunu öğrendim. Bir bohça dolusu kirli çamaşırımı bile alıp götürmüşlerdi. Belki de üzerlerine görünmez mürekkeple yazılmış mesajlar olduğunu düşünmüşlerdir. 18. ayrımın sonu. Sayfa 237.